şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Разделяем универсальные демократические принципы, принятые.
What's important to understand is that not everyone will feel.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali radyomuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Türkiye ile ABD arasında güvenli bölge atışması yaşandı. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun ABD ile güvenli bölgede anlaştık, PYD'yi birlikte vuracağız sözüne önce Washington'dan sonra da Türk dışişlerinden jet yalanlama geldi. ABD Dışişleri Briefing'inde sözcü Mark Toner'a Cumhuriyet'ten İlhan Tanır Sinirlioğlu'nun açıklamalarıyla ilgili bir soru yöneltti. Toner, Ankara ile Türkiye'nin üslerinin genişletilmiş kullanma açılması ile ilgili anlaşma yaptıklarını, güvenli bölge anlaşması yapmadıklarını söyledi. Türkiye'nin PYD'ye saldırmasını kabul etmeyiz dedi. Pentagon sözcüsü Laura Seale da bu konuda söyleyecek yeni bir şeyimiz yok. Türkiye IŞİD'e karşı operasyonları artırmak için ABD'ye Türk üslerine genişletilmiş erişim verdi. Hava operasyonlarının ötesinde Türkiye ile sınırları da dahil olmak üzere IŞİD'le savaşmanın en etkin yolları ile ilgili seçenekleri değerlendiriyoruz dedi. Türk dışişlerinden de kendi müsteşarına jet yalanlama geldi. Sinirlioğlu, IŞİD'den arındırılacak bölgenin Suriye muhalefetine bağlı kuvvetlerce korunacağını, bu güce gereken hava koruması ve desteğini ABD ve Türkiye'nin sağlayacağını söyledi. Sinirlioğlu'nun açıklaması bunlarla sınırlıydı denildi. Obama yönetimi bu plandan Türkiye'nin Suriye sınırında IŞİD'den arındırılmış bölge diye söz ediyor. Davutoğlu da BBC'ye verdiği röportajda uçuşa yasak bölge talebini yeniledi. Ankara uçuşa yasak bölge ve güvenli bölgeyi 2011'den beri istiyor ancak Amerikalılara, yani en büyük müttefiklerine bunu kabul ettirebilmiş değil. Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki görüşmeler de devam ediyor. Suudi Arabistan'ın Savunma Bakanı ve 2. Veliahtı Muhammed Salman'dan sonra Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr de Moskova'yı ziyaret etti. IŞİD'e karşı savaşta tüm bölge ülkelerinin Suriye hükümetiyle işbirliği yapmasına dair Rus planına katılmayan Cubeyr, Esad'la birlikte çalışmanın imkansız olduğunda ısrar etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ortak basın toplantısı düzenleyen Cubeyr, Suudi Arabistan'ın Suriye hükümetiyle işbirliği yapacağı bir koalisyon ihtimal dahilinde değil, pozisyonumuzda değişiklik yok, Suriye'nin geleceğinde Esad'a yer yok diye konuştu. İran'la Suriye arasında da önemli gelişmeler var. İsrail'de Yediot Ahronot gazetesi El Arabi El Cedid'in Türkiye'den geçtiği haberden aktardığına göre İran'ın çözüm planı Suriye'de idarenin hükümet güçleri ve isyancılar arasında paylaşmasını öngörüyor. Her iki taraf hali hazırda ellerinde tuttukları bölgeleri kontrol edecek. Çatışmaların sürdüğü Halep'te ise uluslararası güçler denetim sağlayacaklar. Rejim ve isyancı güçler IŞİD ve diğer terörist gruplarla mücadele için işbirliği yapacak. Taraflar Milli Birlik Hükümeti kurulması için müzakerelere başlayacak. Esad'la seçime gidilecek. Bu da İran'ın planıydı. Bütün bu planlar etrafındaki tartışmalar yoğun bir biçimde devam ederken Irak'ta yolsuzluğa karşı birlik ve yolsuzluğa karşı halk eylemleri devam ediyor. Bu mücadeleden Irak hükümetinin ve Irak halkının nasıl çıkacağını yakında birlikte göreceğiz. Doğu Akdeniz'de önemli bir ittifak iyice gelişiyor. Yunanistan ve Mısır Türkiye'yi saf dışı bırakıyor gibi görünüyorlar. İsrail de bu denklemin içinde. Türkiye dikkatini Kürt sorunu ve Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri odaklamışken Atina ve Kahire işbirliğinde önemli bir adım attı. Süveyş kanalının açılışı sırasında Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi ile bir araya geldiler. Bu anlaşma yakın gelecekte Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Mısır arasında Doğu Akdeniz'deki münhasır bölgelerle ilgili yeni bir zirve gerçekleştirilmesini öngörüyor. Değerli dinleyiciler, biz programımızın ikinci bölümünde Kemerburgaz Üniversitesi öğretim üyesi Tolga Demiryol ile bu meseleyi, yani Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Mısır arasındaki yeni anlaşma ve gelişmeleri ele alacağız ve İsrail'in bu anlaşmadaki yerini ve rolünü, bunun Türkiye'ye etkilerini de ve Orta Doğu'ya etkilerini de konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ferguson'da yine olağanüstü hal var. Polisin silahsız siyah gençleri öldürmesi furyasında dönüm noktası olan Ferguson'da bir yıl sonra protestolara karşı yine olağanüstü hal ilan edildi. Amerikalılar bu ırkçılık kaynaklı polis şiddetiyle yakın zamanda baş edebilecek gibi görünmüyor. Tayland'da hakaret etmenin 30 yıla varan hapiste cezalandırılmak anlamına geldiği 87 yaşındaki Kral Bhumibol'a beyin omuriliği sıvısının artması ve akciğer iltihabı teşhisi konuldu. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Kemerburgaz Üniversitesi'nden Tolga Demiryol ile Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Mısır arasındaki Doğu Akdeniz'e ilişkin anlaşmanın ayrıntılarını konuşacağız. Ancak ondan önce kısa bir müzik arası veriyoruz.
С тобой ждет свидание с утренней звездой. Свет ее, как магнит, постоянно на себе манит. Прямо по состороне, как Гагарин мы летим. Неизведанной планете передать привет хотим. Говорят, на самом деле по вселенной слух прошел, что танцуют на Венере космические. Там всегда туман лежит, и от глаз Венеру сторожит. У нас надежда есть, там красивых девушек ищет. Прямо в космос на ракете, как Гагарин мы летим. Неизведанной планете передать привет хотим. Говорят, на самом деле по вселенной звук прошел, что танцуют на Венере космический рок-н-ролл. Космический рок-н-ролл.
Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde ilk bölümde de belirttiğimiz gibi Doğu Akdeniz'i konuşacağız. Türkiye, Orta Doğu'daki ve içerideki meselelerle yoğun bir şekilde ilgiliyken Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasında Doğu Akdeniz'deki gaz rezervlerine ilişkin bir anlaşma gerçekleşti. Gerçekleşiyor daha doğrusu. Zirveler yapılacak bu konuda. İsrail de bu meseleye müdahil. Ayrıca bu ülkeler arasında tatbikatlar daha önce gündeme gelmişti. Bu yakınlık Türkiye'nin Mısır'la ve İsrail'le ilişkileri hayli sıkıntılı. Kıbrıs meselesinden dolayı Güney Kıbrıs ve Yunanistan'la ilişkileri de zaten malum. Bütün bu meselelerin biraz arka planını ve bu ilişkilerin ne anlama geldiğini konuşacağız. Konuğumuz Kemerburgaz Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden Tolga Demiryol hocamız. Hoş geldiniz Tolga hocam.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Evet hocam, Orta Doğu'da çok yoğun bir diplomatik trafik var. Neredeyse her dakika ikili, üçlü, dörtlü görüşmeler, zirveler olurken Doğu Akdeniz'de de bir hareketlilik var. Medyada Türkiye'de çok fazla öne çıkamıyor diğer gündemlerin baskınlığından ötürü ama bu hem Orta Doğu'yu hem Türkiye'yi hem de ilgili ülkeleri ilgilendirecek bir mesele. Nedir bu? Önce gaz rezervlerinin özelliğini, ona ilişkin beklentileri sorayım size. Peşinden bu ülkelerin ilişkilerindeki parametreleri sormak istiyorum. Buyurun.
Şimdi kısaca size arka planını anlatayım bu keşiflerin. Yaklaşık 10-15 yıldır Doğu Akdeniz havzasında hatırı sayılır bir hidrokarbon potansiyeli olduğunu biliyoruz. Bu konuda Amerikan Jeolojik Ajansı'nın raporları vardı. 2000 yılların başlarında, 2000 yılında bir takım küçük keşifler oldu. Bunlar İsrail açıklarında, Gazze açıklarındaki küçük rezervler. Zaten büyük kısmında şu anda tükenmiş durumda. Ancak bu rezervlerin varlığı bölgedeki enerji kaynaklarının zenginliğine dair mevcut tahminleri bir yerde doğrulamış oldu. Ve bölge ülkeleri arama faaliyetlerini hızlandırdılar. Bu faaliyetlerde aslında çok olumlu sonuç verdi. Olumlu derken bu ülkeler açısından. 2009 yılında İsrail çok büyük bir keşif yaptı. 280 milyar metreküplük bir keşif bu. Tamar sahası. Hemen ardından 2010 yılında daha da büyük, bunun yaklaşık iki katı büyüklüğünde bir gaz rezervine daha rastlandı. Leviathan dediğimiz bir rezerv burada. Bu tamarın büyük kısmı hemen hemen tamamı İsrail'in iç tüketimine gidiyor. İsrail'i tam da enerjiye çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde. Çünkü Mısır'la olan ilişkilerin bozulması nedeniyle enerji sıkıntısı çekiyordu İsrail. Enerji de kendi kendine yeter bir ülke haline getirdi. Hemen ardından gelen Leviathan keşfi de İsrail'i kısa vadede, yakın gelecekte belki demek daha doğru, enerji ihraç edebilecek bir ülke konumuna getirdi. Bu işin İsrail kısmı. Hemen karşı tarafta yaklaşık 35 kilometre bir mesafede Leviathan'a Kıbrıs karasularına düşen, ki bu karasuları meselesi tabii çok ihtilaflı bir mesele. Türkiye biliyorsunuz bunu tanımıyor. Başka bir doğalgaz rezervine rastlandı. Bu da 12. blok deniyor, 12. parsel. Daha sonra Afrodit adı verildi. Yaklaşık 140 milyar metreküplük bir rezerv. Tabii bunun ne kadar büyük olduğu önemli. Dünya ölçeğinde çok büyük bir rezerv değil bu. Fikir vermek gerekirse Türkiye'nin yıllık ithalatı yaklaşık 45 milyar metreküp. Avrupa Birliği'nin yıllık tüketimi 400 milyar metreküp civarında. Dolayısıyla küresel olarak çok büyük değil ama Kıbrıs için çok fazla şey ifade ediyor bu 140 milyar metreküp. Şu anda bütün bu tartışmaların ardında da bu keşfedilen rezervler ve yeni keşfedilmesi beklenen rezervler için yapılan arama çalışmaları var. Asıl amaç tabii ki ilk planda bunları Avrupa'ya ihraç etmek. Hem Kıbrıs hem de İsrail'in amacı ilk planda buydu. Bu bağlamda ortaya bir takım projeler atıldı. Bunlardan bir tanesi Doğu Akdeniz Boru Hattı projesi. Bu oldukça maliyetli bir proje. Çünkü uzun bir boru hattından bahsediyoruz. Teknik güçlükleri olan Girit Adası üzerinden Yunanistan'a varacak bir boru hattı. Bu maliyeti nedeniyle pek gerçekçi kabul edilmiyor şu anda. Bir diğeri bu doğalgazı sıvılaştırarak tankerler aracılığıyla daha sonra tekrar gaz haline getirmek üzere ihraç etmek. Bu ciddi bir olasılık. Bunun için yapılmış, projelendirilmiş bir takım girişimler var. Güney Kıbrıs'ta Vasilikos'ta bir sıvılaştırılmış doğalgaz terminali yapılması söz konusu. Üçüncü bir olasılık, hem maliyet açısından hem de pazar açısından hem Kıbrıs doğalgazının hem de İsrail doğalgazının kuzeye yönelilecek bir denizaltı boru hattı üzerinden Türkiye pazarına ve Türkiye pazarı üzerinden de Türkiye şebekesi aracılığıyla Avrupa Birliği'ne ulaştırılması. Ama tabii bu son seçenek muhtelif siyasi problemler nedeniyle hayata geçirmekten belki de en uzak olan seçenek şu an.
Bir ara belki bu seçenekten bahsediliyordu. Gaz meselesinin Kıbrıs sorununun çözümü için avantaj da olabileceğine dair Amerikalıların yaklaşımı olduğu tartışılıyordu. Fakat çok fazla ilerleme kaydedilmedi. Hal böyleyken Türkiye'nin ilişkilerinin iyi olduğu Mısır'la ilişkilerinin bozulması, Orta Doğu'daki fırtınalar derken özellikle siyasal boyut Türkiye'nin aleyhine gelişmeye başladı sanki. Ne dersiniz hocam?
Doğrudur, çok doğru ifade ettiniz. Bu ilk keşfedildiğinde gerçekten büyük bir heyecan yarattı. 2011'deki keşif Batı medyasında, siyasi çevrelerde, akademik çevreler, enerji kaynakları üzerinden gelecek yeni bir barıştan, barış boru hatlarından bahsedilmeye başlandı. Haklı olarak da. Ancak aslında ilk planda olumlu bir etkisi de oldu. Anlam planından sonra birazcık tıkanıklık gösteren, hatta hiç ilerleme göstermeyen müzakereler 2013 yılında biliyorsunuz tekrar başladı. Birleşmiş Milletler nezaretinde de Amerika Birleşik Devletleri'nin arka plandaki desteğiyle. Ancak bu görüşmeler yaklaşık 2 yıl içinde, 1,5 yıl içinde Rum kesimli masadan kalkmasıyla, Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in masadan kalkmasıyla son buldu. Masadan kalkmanın nedeni de hatırlamak gerekirse tam da bu enerji meselesi. Türkiye'nin kendi arama faaliyetlerini Kıbrıs açıklarında sürdürmesi ve hatta bunu işte Türk savaş gemileriyle destekleyerek bir nevi mesaj vermek istemesi. Bu çözüm sürecini de, Kıbrıs çözüm sürecini de nihayete ermekten çok uzak olduğu bir noktada ara verilmesine neden oldu. Tabii görüşmeler biliyorsunuz Akıncı'nın Cumhurbaşkanı Akıncı'nın seçilmesinin ardından 15 Mayıs itibariyle tekrar başladı. Ve yeni bir umut dalgası hakim. Arka planda yatan sorunlar, ki bunlar kıta sahanlığı sorunları, bu enerji kaynaklarından elde edilecek gelirin nasıl dağıtılacağı, ne zaman dağıtılacağı sorunları, nasıl paylaşılacağı sorunları henüz çözülmüş değil. Dolayısıyla bu sorunlar konusunda bir siyasi irade oluşmadan ve Türkiye'nin de tavrı çok kritik olacak bu noktada kesinleşmeden çok da umutlu olmak için maalesef bir neden yok diye düşünüyorum.
Ekonomik motivasyonunu İsrail'in dile getirdiniz. Yunanistan'ın zaten ve Güney Kıbrıs'ın ekonomik sıkıntıları nedeniyle ve o sıkıntı olmasa bile gazın yarattığı bir yine güçlü ekonomik motivasyon var. Mısır'la Türkiye ilişkilerindeki kopukluk da Buna eklenince bu dört ülke hani maksatları belki doğrudan Türkiye'ye yönelik olmamakla beraber her vadede Türkiye aleyhine bir ittifak güçlendirmelerine mi yol açıyor?
Evet, bu konuda çeşitli analizler çıkıyor ve bunun haklı olan bir kısmı da var. Bu dörtlü yakınlaşma, bilmiyorum ittifak belki çok kuvvetli bir sözcük şu anda. Ama bu yakınlaşma diyelim aslında bir sürede devam ediyor. Bunun ilk aşaması 2010 yılında. İsrail ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında bir kıta sahanlığı anlaşması imzalanmıştı. Henüz Kıbrıs keşifleri yapılmadan önce, bunu hemen öncesinde. Bu kıta sahanlığı anlaşması tabii ki Türkiye şiddetle protesto etti. Hatta karşılığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de kendi anlaşmasını imzaladı. Türkiye Cumhuriyeti şu anda bu anlaşmayı tanımıyor. Aslında bakarsanız Doğu Akdeniz'de bir deniz yetki sahaları rejimi yok. En büyük problem burada. Kimin hangi bölgede araştırma yapabileceğine, arama yapabileceğine dair tarafların üzerinde anlaştığı bir kurallar bütünü yok. İkili anlaşmalar, bazı durumlarda belki üçlü anlaşmalar var ama taraf olan Türkiye gibi devletler bunları tanımıyorlar. Tanımadığı zaman da tabii ki bu anlaşmalar bir işbirliğinden çok çatışma vesilesi haline geliyor. Bu 2010'daki İsrail-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kıta sahanlığı anlaşmasının ardından bu üçlü gelişme, Mısır'ın da eklenmesiyle yakınlaşma bayağı bir kapsamlı hale geldi. 2013'te bir ortak beyan söz konusu olmuştu. Ardından işte bahsettiğiniz gibi askeri işbirlikleri oldu. İsrail Hava Kuvvetleri şu anda hala da Yunanistan hava sahasını kullanıyorlar eğitim faaliyetleri için. Tabii bu önceden Türkiye ile İsrail arasındaki stratejik ortaklık döneminde İsrail ile Türkiye'nin paylaştığı bir askeri işbirliğiydi. Türkiye'nin bu denklemden ayrılmasıyla beraber bir nevi İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'ı bu askeri işbirliğine taraf olarak almış oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde katıldığı bir takım donanma tatbikatları var biliyorsunuz. Doğu Akdeniz'de. Türkiye'nin boşalttığı yere Yunanistan geldi. 2014'te üçlü zirveler oldu. Sisi, Samaras, Anastasiades beraber bir araya geldiler. Kahire deklarasyonu dediğimiz deklarasyon var. Ardından bu Lefkoşe'deki bir yine buluşmayla devam ettirildi. Ve bunun hep arka planında enerji var. Enerji konusundaki ortak çıkarlar var. Mısır'ın çıkarından bahsetmek gerekirse o da iki yönlü. Birincisi Mısır her ne kadar kendi doğal kaynakları, doğal gaz kaynağı olan çok büyük bir üretici de olsa zamanında aynı zamanda iç tüketimi de artmakta olan bir ülke. Birkaç yıl öncesi itibariyle de bir net doğalgaz ithalatçısı durumuna geçmiş durumda. Dolayısıyla kendi ihtiyaçlarını karşılamak için Kıbrıs'tan ve İsrail'den doğalgaz satın almayı planlıyor. Birinci neden bu. İkinci neden Mısır mevcut ve büyük oranda atıl durumda olan enerji altyapısını Kıbrıs ve İsrail doğalgazının ihracı için kullanmayı planlıyor ve bunu önerdi. Ve tabii Türkiye ile anlaşma olmaması nedeniyle de Kıbrıs ve İsrail buna çok sıcak bakıyorlar. Özellikle de sıvılaştırılmış doğalgaz tesisleri var Mısır'da. Bu tesislerin Kıbrıs ve İsrail doğalgazının çok kısa bir mesafeden Mısır'a gönderilmesi, burada sıvılaştırılması ve dünya pazarlarına ihraç edilmesi şu anda söz konusu. Bu da tamamıyla Türkiye'yi denklem dışında bıraktığı için Türkiye'de bir yalnızlaşma hissi yaratıyor ve Doğu Akdeniz'de bir izolasyon hissini kuvvetlendiriyor Türkiye.
Evet. Değerli dinleyiciler, konuğumuz Kemerburgaz Üniversitesi Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi Tolga Demiryol idi. Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, Mısır ve İsrail arasında doğal gaz rezervleri, doğal gaz havzaları etrafında şekillenen ilişkileri, gelişmekte olan ilişkileri, bunun hem bölgeye hem de Türkiye'ye etkilerini konuştuk ve bu ülkelerin bakışlarını konuştuk. Süremiz el verdiğince çok teşekkür ediyorum Tolga Hocam katılımınız için.
Ben çok teşekkür ederim.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Разделяем универсальные демократические принципы.
What's important to understand is that not everyone will feel.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali radyomuzda.